İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınına tekrar hoş geldiniz. 22-27 Aralık tarihleri arasındaki teknoloji gündemini ya da daha doğrusu teknoloji gündeminin bizim radarımıza takılan tarafını beraberce konuşup değerlendireceğiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 765. bölümü bu bölüm. 2025'in de son haftalık gündem değerlendirmesi oluyor. Artık bir sonraki kısmetse 2026'da, 2026'nın ilk gündemi olacak. Evet, birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli. Oradan daha fazla detayı, yayının başlığından daha fazla detaya erişebiliyorsunuz. Yayınlarımız teknoseyir.com sitemizde, YouTube kanalımızda, Spotify'da sürüyor. Bizi desteklemek isteyen, bu projeye bir omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok teşekkürler. Ama hep söylediğim gibi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, bunların hepsi bizim için destek. Herkese cümleten teşekkürler deyip çok da hani artık tabii yurt dışı tatilde, Noel tatili, haber akışı biraz yavaşladı. Hemen yılbaşından bir iki gün sonra da Amerika'da CES fuarı başlıyor. Şimdi bir sürü kişi de şimdi bavulunu falan hazırlıyor. Firmalar ürün duyurularını CES'e saklıyorlar. Dolayısıyla bu hani yılın son gündemleri lezzetsiz oluyor. Ama yine de işte üzerinde konuşacağımız bir miktar haberimiz var. Türkiye'den bir haber paylaşmak istiyorum. Bu aralar firmaların tabii çok yılbaşı kutlama partileri falan oluyor. Katılıyoruz, katılamıyoruz. Çalışma, iş güç izin vermiyor hepsine. Ama ben farklı bir etkinliğe bu hafta katıldım. Yeni bir distribütör var. Piyasaya giren Ace, ACE, İngilizce okunuşu Ace. Aslında sektörün çok deneyimli isimleri var bu distribütörde. Parça, PC komponent tarafını çok iyi tanıyan yılların isimleri var bu distribütörde ve dolayısıyla bu bilgi birikimiyle Türkiye'ye yeni markalar getirmeyi planlıyorlar. İlk hani duyurdukları birçok markayla anlaşmış durumdalar ya da sürüyor anlaşma süreçleri ama piyasaya yeni yılda piyasada raflarda olacak markalarından birisi Antec. Başta kasa olmak üzere güç kaynağı, soğutma çözümleri, fanlar bu kalemlerin tanınmış firması Antec. Geçmişte de Türkiye'de vardı ama düzensizdi. Şimdi güçlü bir dağıtıcıyla Antec ürünleri kalıcı şekilde piyasada olacaklar 2026'da. Niyet bu. İlk 2026'nın ilk günlerinden itibaren piyasada olacak bazı ürünleri gidip inceleme şansım oldu. Yeni Antec'in kasaları var. Çok güzel küçük detaylar var. Firmanın hani akıl kullanarak geliştirdiği kasa tasarımında, kasanın sunumunda. Mesela nasıl bir örnek verebilirim size? Hani kasaların altında filtre oluyor. Çekip incelemelerde de gösteriyoruz ya, çekip çıkartıyoruz. O filtre hep arkadan çıkıyor. Ama kasayı siz koydunuz, kablolarını falan bağladınız. Arkaya nasıl erişip o filtreyi çıkartacaksınız? Belki arkası duvar. Antec önden çıkacak şekilde yapmış. Biz de bu zamana kadar o kasaları incelerken bu kafamıza takılmamıştı. Ama şimdi görünce evet diyorsun, bunun önden çıkması çok mantıklı bir şey. Bunun gibi çok böyle küçük küçük akıllar eklenmiş ürünlere benim çok hoşuma gitti. 16 santim fanlı ürünleri var. Normalde 12 santim fan en yaygın fan. 14 santim benim tavsiye ettiğim bir fan boyutu uyan kasalarda. Ama 16 santim fanlar var Antec'in bazı kasalarında. Soğutucuları falan hep böyle akıl ekleyerek güzel ürünler oluşturmuşlar. Dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren çarşı pazarda büyük satış sitelerinde yer alacak. Antec ürünlerini takip etmenizi öneririm. Biz de TeknoSeyir'de yer vereceğiz. Ama ben PC'yi sökmeyi, takmayı, soğutmayı sevenlere böyle bir haber vereyim istedim. Kendilerine de başarılar dilerim. Dediğim gibi başka markaları da var. Ama şimdi Antek'le başlıyor macera. Yoksa başka tanınmış büyük markaları ve ilginç ürünleri de var firmanın. Evet. Teknoloji gündemine dönelim. Amerika'da bir elektrik kesintisi. Bu bütün bilgisayarlarımızın saatini ayarlamaya yarayan merkezi bir kurum var. National Institute of Standards and Technology, NIST. Hani Windows'un saat kısmına falan girerseniz orada da gözükür sunucusu. İşte NIST'ye göre ayarlayacağım falan diye ya da sunucu seçtirir ya. O kurumun aşırı hassas atom saatini o elektrik kesintisi etkilemiş. Çünkü elektrik kesilmiş, jeneratör devreye girmiş falan. Şimdi bu adamların kullandıkları saat radyoaktif bozunumla falan çalışıyor. Bazı alıştığımız zemberekli saate benzemiyor. Saat o kadar hassas ki. Diyorlar ki 100 milyon yıl bu saat çalışsaydı kayması, sapması bir saniyeden az olurdu diyorlar. Bu hassaslıkta dünyayı çalıştıran saat tıklaması. Neyse ne kadar yok jeneratör devreye girdi bilmem ne falan. 4 mikrosaniye kaymış saatin ayarı, ölçümü saniyenin 4 milyonda biri. Daha doğrusu saniyenin milyonda 4 kadarı. Evet 4 mikrosaniye kaymış. Tabii hani önlemi alınmış, edilmiş, düzeltmesi yapılmış ama böyle bir şey yaşanmış. Tabii siz onu boyalı basında işte atom saati kaydı falan diye felaket oldu falan diye okuyacaksınız ya da okudunuz, ayrı mesele. Şimdi bütün haftayı ilginç bir haber. Bütün haftayı meşgul etti. Teknoloji meraklılarını meşgul etti. Bir grup, internet arşivi biliyorsunuz her hafta bir bahaneyle bir haberi oluyor. Bir de Annas arşiv varmış. Alternatif arşiv internet üzerinde. Açıkçası bu işlere de meraklı birisi olarak ben ilk kez duydum ama varmış. Bu Annas arşiv ekibi, çalışanları, grubu Spotify'ın bütün içeriğini biz Spotify'dan çektik. Kendi disklerimize kopyaladık diyorlar. 300 terabayt. Bütün Spotify'daki bütün şarkıların kopyasını aldık diyorlar. Koruma amaçlı iddiaları bu. 300 terabayt toplam veri. 256 milyon şarkı. Ama 256 milyon şarkı 86 milyon dosya halindeymiş. Herhalde hani bazı uzun bir dosyada birkaç şarkı belki ardı ardına yer alıyor falan. 256 milyon şarkı, 300 terabayt veri. Şimdi bunun ilk önce bu indirdikleri verinin meta datasını, yani işte kaç şarkı var, işte şarkıların ne kadarı 3 dakikadan uzun, ne kadarı 10 dakikadan fazla falan, böyle dosyalarla içerikle ilgili bilgiyi yayınladılar. Önümüzdeki günlerde de torrentten bu içeriği yayınlayacağız diyorlar. Tabii hani buna kimse yasal anlamda hop kardeşim demeyecek mi bilemiyorum. Sonuçta bu böyle her yerde haber olmuş falan bir durum. Bu Annas Archive'da hani açık tıklayıp girebileceğiniz bir site. Nasıl olacak bilmiyorum. Şeyi de çok anlamadım. Hani bunu niye yaptılar onu da bilmiyorum. Ama 300 terabayt şarkıyı Spotify'dan almışlar. Hackleyerek falan değil. Normal yollarla hani bizim dinlediğimiz gibi. Tabii bir herhalde kendi istemcilerini, clientlarını kurdular herhalde. Bakalım bu hikaye nereye gidecek? Bu hafta bayağı meşgul etti. 300 terabayt disk kimse de yok tabii ki. Hepsini indireceğim diyen depolama dizisi kurması lazım. Depolama sistemi kurması lazım. Pek oran küçük olduğu için dikkate çekmeyen ama bir mini zam haberi var aslında bizim ülkeden. Her türlü bilgisayar aksamında, bilgisayar ürününde %0.5 oranında, daha da binde 5 oranında kültür fonu varmış. Biz onu ödüyormuşuz bu zamana kadar, fark etmiyormuşuz. %1'e çıkmış, 2 katına çıkmış. Yazıcı, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, sunucu, grafik özellikle belirtilmiş, grafik tablet hani çizerlerin kullandığı çizim tableti var ya o. SSD, hard disk, HDD, gamepad, ekran kartı, kart okuyucu falan filan. Her türlü bilgisayar parçası %1, %0.5'ten %1'e kültür fonu varmış O da üzerine eklendi. Tabii uygulamada siz o devlet %1 koyar da onun sizin benim cüzdanıma yansıması %1'in üstünde olur. Hepimiz alışığız buna. Kültür fonu. Umarım çok kültüre gidiyordur o paralar. Kültüre yansıyordur. Evet, yaşanmakta olan, her haftanın konusu olan RAM krizi, bunun gelecek yıla yansımaları. IDC, sektörün istatistiklerini tutan, sektörün raporlarını yayınlayan kurum. 2026 için PC fiyatlarında %8 artış bekliyorlarmış. Açıkçası bu hani linklediğimiz haberi de okursanız işte IDC uzmanları falan filan bayağı bir şeyler demişler. Hani ben uzmanların biraz uzmanlığını sorguluyorum bu durumda. Hani sadece bellek fiyatındaki artışı görüyorsunuz. Son birkaç haftada, birkaç ayda yaşanan %8 artış. Biz %8 artışa razıyız kardeş. Hani hemen o %8 farkı şimdiden ödeyelim. Ne %8'i? Sen onu 80 yap. Anlaşalım. Neyse. Uzmanlar, bize laf düşmez. Uzmanlar demişler ki PC pazarı 2026'da %2.4 küçülür demişler. Bunu daha önce de bu öngörüyü yapmış IDC. Şimdi de bu %2.4'ten vazgeçmiyormuş. Ama iki tane de ek senaryo yazmış. Birisi orta şiddetle kriz senaryosu %4.9, yani iki katı küçülme. Bir de karamsar senaryo. Karamsar senaryoda da %8.9. %9 desek kimsenin hatırı kalmaz. Küçülme PC pazarında. Şimdi burada şunu görüyorsunuz. Hani uzman, bu IDC yılların firması. Yıllardır bu işi yapan uzmanlaşmış bir firma 3 tane rakam veriyor. 3 tane sayı veriyor. 2.4, 4.9, 8.9. Kardeşim hani öyle bir dizi sayı, bunu herkes uydurabilir. Ama işte görüyorsunuz uzmanların bile eli kolu bağlı. Bilmiyorlar, görmüyorlar. Uzman firma dediğin milyar dolarlık firmaların projeksiyon yapacağı, bu sayılara göre projeksiyon yapacağı firma öyle 3 tane şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir diye sayılar atıyor ortaya. Çünkü işte uzmanların bile eli kolu bağlı. Büyük bir belirsizlik var. Fiyat artışında da demişler ki orta kriz orta şiddette geçerse %4 ile %6 arası artar fiyatlar. Kriz kötü geçerse karamsar senaryoda %8 artar demişler. En başta söylediğim gibi ben bu %8'i falan dikkate alamıyorum. Çünkü çarşının pazarın halini siz de biliyorsunuz. Artışı siz de biliyorsunuz. Biz bir inceleme videosu çekiyoruz. Hani çekiyoruz. 3 gün sonra onun hani montajı falan bitiyor. Yayına hazır hale geliyor. Bakıyorsunuz 70 bin liralık laptop 90 bin lira olmuş. Yani %8 karamsar tahmin demişler ama bence ultra iyimser tahmin. Umarım öyle olur. Hadi bakalım. Neyse. IDC'yi de kendimize düşman ettikten sonra başka bir yalan habere geçelim. Bugün bu kaydın yapıldığı gün ortalık karışıyordu. Asus RAM üretecek. Bunu her yer yayınlamış. Asus efendim, Asus RAM üretecekmiş. RAM krizini rahatlatacakmış. Ya kardeşim Asus yonga üretmiyor. Nasıl? Hani Asus sabah kalkıyor diyor ki hadi biz de RAM üretelim diyor. 2-3 ay sonra RAM yongaları çıkmaya başlıyor. Kriz rahatlıyor. Buna kim inanır? Ama ne yazık ki teknoloji basını inanıyor işte. Bu haberi İranlı bir yayın sallamış. Bütün dünya almış, bizim Türkiye'deki bilişim basını da almış, aynen yayınlamış. Asus RAM üretici, RAM, yani modül de değil. Asus RAM modülünü çok rahat hani bu sabah kafaya koysa akşama üretir. Ama geçen hafta da konuşmuştuk ya, mesele o yongaların kendisi. Onu üretmek için fabrikayı bilmem kaç yılda kuruyorsun. Ya da parasıyla ürettireceğim desen işte hepsi rezerve edilmiş durumda falan. O yüzden RAM krizi var zaten. Neye, kime ürettiriyorsun? Nasıl fabrika kuruyorsun, 2 ayda da 3. ayda modül üretiyorsun? Neyse, Asus zaten bugün bir Tayvanlı yayınlara bir açıklama yapmış. Yok böyle bir şey diye. Asılsız, uyduruk bir haber. İnsanları meşgul etti. krizi rahatlatacakmış. Valla sizler için de, bu işin tüketicisi olarak arkadaşlar, sizler için de bu haberler, böyle şeyler fırsat. Bu yayınları görün, tanıyın işte ve takip etmeyin. Çünkü bir teknoloji editörünün bu haberi yazarken ya bir gariplik var demesi lazım. Neyse, gerçek haberlere geçelim. Amerika'dan şöyle bir haber geldi. Amerika dronları, kendisinin üretmediği dronları yasakladı. Arada kurban giden DJI. Çünkü en güçlü, en önemli drone firması o. Diğerleri oyuncak gibi kalıyor yanında. DJI'yı da efektif olarak zaten yasaklayacaklardı. Hani efektif olarak yasaklamış oldular. Bütün Çin'de üretilmiş, Amerika'da üretilmemiş dronlar yasaklayınca DJI dronlar da yasaklanmış oldu. Tabii kriz şu, Amerika bu dronları yasaklıyor da yerine bir Amerikan markası, hani bir de ciddiye alınacak büyüklükte bir Amerikan markası, bir alternatif yok ki. Yasaklıyor ve bir de hani haberlerde bunun yorumlarını yapanlar da güzelce belirtmiş. Yani drone dediğimizde çocuğun oynadığı oyuncak da var. E hakikaten hani haritacılıkta, çeşitli işlerde, yok arama kurtarmada, bin türlü işte kullanılanı da var. Sinemada kullanılanı da var. Yasaklayıp atıyorsun, yerine de yeni bir şey koymuyorsun. Nasıl olacak bu iş? Tamam, Amerika'nın derdi diyelim geçelim ama hani verilen kararlar ne kadar konuya hakim olunarak veriliyor tartışmalı. Neyse, Amerika'da dronları yasaklanan DJI yeni bir süpürge duyurarak teselli aradı. All-in-one ilk robot süpürgelerini duyurmuşlar. Romo ismi. Bu süpürge hani bildiğiniz robot süpürge ama hani o kendi istasyonuna gidip tozunu boşaltıyor falan ya bu süpürgelerin gelişmiş olanları. Romo'da bir de paspası kendi yıkıyor. Üzerinde paspas var. Hani temiz su dolduruyor, kirli suyu boşaltıyor ayrı hazneye falan, onlar tamam zaten var. Bir de paspası yıkıyor. Onu da bir sonraki kullanım hazır hale kendi kendine getiriyor. Bir de Romo yerleri paspaslarken, dolaşırken koku sıkıyormuş. Onun hacmin haznesi var belli ki. Parfüm, oda kokusu koyuyorsunuz. Onu da sıka sıka geziyormuş. Fıs fıs Romo. Bakalım, Amerikalılar bunu da kullanamayacak büyük ihtimalle. Çünkü DJI yasağı Wi-Fi'lı bütün ürünleri kapsıyor falan gibi yazılıyor. Herhalde bunu da kullanamayacaklar. Şimdi Amerikalıların da işi zor. Romo'yu da kullanamıyorlar. Kendi markaları iRobot da gitti. Şöyle, iRobot çok önemli firma çünkü Roomba, robot süpürgeyi herhalde ilk kez Roomba ile siz de duydunuz. Biz de öyle öğrendik. Robot süpürge işini halkla tanıştıran firma. 1990'da kurulmuş. İlk Roomba süpürge 2002'de çıkmış. Bu kadar sektörün eskisi. İflas sürecine girdi. Zaten bu sene Mart ayından belliymiş her şeyin kötüye gittiği. Bir Amazon'la flört ettiler. Amazon'a satılacaktı. Olmadı. Şimdi zaten bu Roomba robotları üreten üretici firma Pikea diye bir firmaymış. O firma satın almış. Roomba tarafı çok olumlu görüşler. Tabii ne yapacak? Belli mecbur. Olumlu bu durumu yorumladılar işte, gelecek parlak falan şeklinde bu satın almayı. 190 milyon dolar kadar borçları varmış. Roomba'yı, iRobot'u bu duruma düşüren aslında birazcık bu DJI'yi falan yasaklayan Trump devletinin kararları. Çünkü Vietnam'da üretiliyormuş. Deli bir gümrük vergisi koydular Vietnam'a. iRobot ürünleri pahalı kaldı. Çünkü Amerikan firması bile olsan, Vietnam'da üretiliyorsan Vietnam malı diye vergi ödeniyor. Çinliler bastırdı tabii ki. Ürünlerini de geliştirdiler iyi ürünlerle. Tam tersine bu olurken, Çinliler ürünlerini geliştirirken iRobot zayıf kaldı. LiDAR kullanmama inatlarıyla falan. Zayıf teknolojide de öncü olmalarına rağmen zayıf kaldılar. Evet, neyse, sonuçta Roomba kapanmıyor. Piyasada olacak yine. Sahibi değişiyor. Bilemiyorum, belki hani satılmış olan ürünlerin garantisini falan etkiler mi? Muhtemelen etkilemeyecektir. Evinizde varsa çalışmaya devam edecek. Bir ilginç teknoloji haberi ama haberi konuşalım sonra bu haberi de biraz eleştireceğim. Amazon'a sızan Kuzey Koreli bir casus yakalanmış. Uzaktan çalışıyormuş. Yani Kuzey Koreli olmasına rağmen kendini başka birisi gibi gösterip firmaya kendini sokmuş, uzaktan çalışıyormuş. Şeyi fark etmişler. Normalde 10 milisaniye civarında olması gereken, klavyede bir şey yazarken, bir komut girerken 10 milisaniye civarında olması gereken gecikme 120 milisaniyeyi buluyormuş bu kardeşte. Demişler ki bu kardeş uzakta bir yerde. Söylediği yerde değil. Araştırmışlar, Kuzey Kore'de çıkmış. Kuzey Kore'den Amazon'a binlerce, her yıl binlerce kişi bu şekilde girmeye çalışıyormuş. Ya bunlar şey değil, hani Kuzey Koreli gariban kendisine iş arıyor değil. Bunlar Kuzey Kore devletinin çalışanları, batılı firmalara sızmaya çalışıyorlar. İşte bir tanesi yakalanmış, yakalanmamış kaç tane var? O ilginç. Diğer taraftan şu da ilginç. Amazon'da çalışırken tuş klavyenin gecikmesi de mi takip ediliyor? Acaba bu arkadaştan kuşkulanıp mı özel olarak takip ettiler yoksa herkesin mi takip ediliyor? O da ilginç. Ama ben bu habere başlarken söyleyeceğim şey de şu. Şimdi bu haber evet saygın yayınlarda çıktı falan ama hani bir 5N, 1K ilkesi falan vardır ya habercilikte. Şimdi bu haberde ne kişi belli ne tarih belli. Yani birazcık bu haber hani masal gibi de bir yönü var açıkçası. Olmayacak bir şey değil. O yüzden ben gündeme ekledim. Ama birazcık da hikaye yönü var. Neyse. Daha ispatlı şeyle bir haber. Biraz da ilginç. İki tane SSD sipariş eden Amerikalı kullanıcıya Amazon 20 tane SSD yollamış. Sonra da bakmışlar demişler kalsın tamam. Bir kullanıcı 9100 Pro, Samsung 9100 Pro en iyi SSD. 2 TB'lık modelinden 2 tane sipariş ediyor. 20 tane geliyor aynı SSD'den. Ama aynı şey 2 tane parası ödemiş tabii. Amazon'un hatası, Amazon da tamam sizin olsun onlar demiş geçmiş. Umarım fatura çalışan bir içeride bir garibana kesilmemiştir. Sistem hatasıdır da. Birilerinin canı yanmamıştır. Kuzey Koreli birisi uzaktan çalışan yanmamıştır. Tabii bu SSD kıtlığında falan filan fiyatların yükselmesi ortamında falan 20 tane 2 TB SSD bir de en iyi SSD 9100 Pro PCI Express 5. Hani aşırı anlamlı bir hediye bu. Aşırı değerli bir hediye kullanıcı için. Samsung demişken Samsung'dan devam edelim. Exynos 2600 yeni Samsung'un mobil cihazlar için işlemcisi duyuruldu. 2 nanometre üretim teknolojili bir yonga. 10 çekirdek. 10 çekirdeği şöyle düzenlemişler. Bir tanesi Prime çekirdek diye geçiyor. C1 Ultra. 3.8 GHz dev çekirdek bir tane ama. 3 tane yüksek performanslı çekirdek var. C1 Pro diyorlar onlara. 3.25 GHz 3 tane. 6 tane de düşük enerji tüketen verimlilik çekirdeği var. Onlar da C1 Pro ama saat hızları düşük 2.75. Bu Big Little ya da Little Big sistemi işlemcilerdeki, mobil işlemcilerdeki biraz değişmeye başladı. O artık biraz verimsiz bulunmaya başlandı. Dolayısıyla hani bir küçük çekirdek, verimlilik çekirdeği falan yerine ya o da büyük çekirdek olsun da hızı yükselmesin falan gibi çözümlere gidiliyor. O masa üstüne de yansıyacak o yaklaşım. Eclipse 960 grafik yongası varmış bunda. Ray tracing falan destekli. Daha ilginç bir detay bu X ile yazılıyor. Eclipse aslında. Eclipse diyelim geçelim. Eclipse 960'da DLSS gibi çözünürlük arttırma var ve kare oluşturma var. Frame generation var. Gördüğünüz üzere biz de geçmişte çeşitli bahanelerle dile getirmiştik. Kare oluşturma işi, çözünürlük arttırma işi hiçbir yere gitmeyecek. Bu çözümler artık grafik pipeline denen grafikleri oluşturma sürecinin içine eklenecek. Ve şu anda hani oyunlarda PC'de seçiyoruz ya, DLSS, Balanced, Performance falan, kalite modu ayrıca. Kare oluşturmanın 2x, 3x, 4x bir yerden sonra sorulmayacak bunlar. İçinde geliyor olacak. Sorulmayacak kullanıcıya. Konsollarda sorulmuyor zaten. Aslına bakarsanız DLSS falan, hani o tür, o teknolojiler konsollarda Xbox 360 zamanından bile var. Tek fark, kullanıcıya sorulmuyor. Çalışıyor. Evet, bu biliyorsunuz çok muhalefet var bu teknolojilere. O muhalefetin pek, hani o muhalefette ısrar etmekte bir anlam yok bence. Biraz gerçekçi şekilde kabullenmek lazım. Neyse, bu yeni Yonga 320 megapiksele kadar kamera destekliyor. Ha tabii 320 megapiksel sensör şu anda var mı? Olsa da kullanılır mı telefonlarda, ayrı mesele. Ama cihazın, Yonga'nın işlem gücü 320 megapiksel görüntü sensörünü kaldırabiliyor. Exynos hani başarılıdır değildir falan, tabii güç tüketiminden diğer her yönüne kadar Samsung iyileştirmiş. Bu Yonga'yı da herhalde S26 serisinde kullanacaklar. Exynos bekleneni veriyordu, vermiyordu tartışmaları bitmez. Ama bu Samsung'un bırakmadığını gösteriyor. Seriyi devam ettirdiğini gösteriyor. Çin'den bir grafik yongası haberi var. Çinli bir grafik yonga üreticisi, tasarımcısı firma var. Moore Threads ismi. Bu Moore da Intel'in Moore'undan geliyor herhalde. Moore ilkesi falan var ya. Moore Threads yeni grafik işlemcisini duyuruyor. Bir de AI işlemcisi duyurmuş. Grafik işlemcisinin adı Lushan. 64 GB'a kadar bellek destekliyor. Hani bulursanız takarsınız, üreticiler bulurlarsa takarlar o kadar belleği. Ama Yonga 64 GB'a kadar ekran kartı yapılabiliyor bu Yonga'yla. Şimdi performans için baba oyunlarda, AAA denen en gelişmiş oyunlarda 15 katına kadar performans artışı, Ray Tracing'de 50 kat performans artışı demişler. Ama neye göre 50 kat? Neye göre 15 kat? Bu belirsiz. Şey yorumlanmış. Bu firmanın şu anda var olan grafik işlemcisi var. 4060 düzeyinde. Hani aşağı yukarı. Hani ona göre herhalde kastediyorlar diye düşünmüşler. Çince yapılmış bir sunum, etkinlik çünkü Batı dünyası da tercümana muhtaç. Herhalde diyorlar o 4060'ı kastediyor, 15 kat artış grafik performansında, 50 kat ray tracing, bilinmiyor. Bir tane de yapay zeka işi için AI GPU duyurmuşlar. Onun adı Huashan, herhalde böyle okunuyordur. Bunun da performansı için şu andaki Nvidia'nın Blackwell'ine yakın performans diye iddia etmişler. Fazla iddialı. Bakalım acaba öyle midir? Tabii böyle bir mücadele içinde olan ülkelerin de haberlerine çok fazla güvenemiyorsun. Blackwell'e yakın. Evet, Blackwell'i Amerika sattırmıyor, kontrol ediyor falan filan. Blackwell'e yakın performans çok müthiş bir iddia, çok önemli bir iddia. Acaba doğru mudur? Moore Threads. Bunu takip edeceğiz bu firmayı. Teknoloji dünyasından bir de şöyle haber var. Qualcomm RISC mimarili ARM yongaları üretiyor biliyorsunuz. ARM bir firma ama. O yongaları tasarlayan, yonga çekirdeklerini tasarlayan bir firma. ARM RISC mimarili yongalar tasarlıyor, üretmiyor. O planları lisanslıyor başkalarına, herkes kendi yongasını üretiyor. Qualcomm da öyle bir firma. Ya da işte üzerine bir şeyler katıp üretiyor. Şimdi bir de RISC işlemci mimarisinde lisans gerektirmeyen, açık standart, açık kullanılabilen RISC 5 var. Qualcomm, Ventana 10 Aralık'ta Ventana Microsystems diye bir firmayı satın alıyor. Bu 2018 yılında kurulmuş Amerikalı bir firma. Ventana Microsystems de RISC 5 uzmanı. Bütün ürünlerini RISC 5'te tasarlamış. Onu şimdi Qualcomm bünyesine katınca ARM tarafında bir huzursuzluk olmuş. Özellikle hissedar kısmında. Çünkü hani Qualcomm Arm'a devamlı lisans parası ödüyor. Para boşaltıyor. Azalacak mı akış diye. Milyarlarca dolar piyasa değeri, borsadaki değeri Arm'ın azalmış. Qualcomm'un biraz artmış, olumlu karşılanmış ama Arm tarafına endişe getirmiş bu Qualcomm'un açık, lisanssız RISC-V'e yakınlaşması. Bakalım böyle bir iki haber daha çıkacak mı önümüzdeki aylarda? Arm'ın metodu hani bir açık kaynak bir alternatif varken, şimdi işlemci geliştiremeyecek durumdaysan Arm'dan hazır bir plan alıp, lisansı da tabii alıp kullanmak tamam. Ama Qualcomm tabii ki işlemciyi tasarlayabilecek tecrübede ve birikimde, deneyimde tasarlayan bir firma. O lisansı alıyor sadece yasal zorunluluk olduğu için. Ondan kurtulmak ister tabii ki. Arm için de bu bayağı zor bir dönemi başlatır. Bakalım 2026'da bu haberi takip edelim. Bir vefat haberi var. Call of Duty serisini başlatan kuruculardan, mimarlığından tanınmış, oyun dünyasında tanınmış bir isim Vince Zampella. Bir trafik kazasında hayatını kaybediyor 55 yaşında. Respawn Entertainment'ın kurucusu. Aslında bu Titanfall anlamına da geliyor. Call of Duty'nin ne kadar önemli olduğunu bugün zaten biliyorsunuz. 2003'te başlamış Call of Duty. O ilk oyunu ben de hatırlıyorum oynadığımı. İkinci Dünya Savaşı oyunuydu. Bugün Call of Duty bir dev. Evet, hayatını kaybetmiş bir kazada. Huzur içinde yatsın diyelim. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Bütün oyun dünyasına başsağlığı dileyelim aslında. İnternet kaynaklı, yine internet bazlı bir haber. Eğitim kuruluşları, iki tane tanınmış eğitim kuruluşu. Birisi Coursera, birisi Udemy. Udemy Türkiye'de özellikle çok tanınıyor. Hatta geçmişte TeknoSeyre'de Udemy eğitmenlerinden konuk olanlar, anlatanlar oldu hatırlarsınız. Birleşiyorlarmış. Toplam 2,5 milyar dolar değerinde bir firma oluşacakmış bu ikisi birleştiğinde. Bu birleşme haberi duyurulunca Coursera'nın hisseleri düşmüş. %1 çok değil, %1 düşmüş ama Udemy'ninki %12 yükselmiş. Şimdi çünkü aslına bakarsanız bu firmalar birleşiyor ama Coursera ismi devam ediyor. Udemy ortadan kalkıyor isim olarak. Ama firma olarak da kalkıyor çünkü hisseleri, Udemy hisseleri işlemden kalkacakmış. Aslına bakarsanız bu Coursera Udemy'yi aldı haberi. Ama hani firmalar birbirlerini almazlar. Güçlerini birleştirirler. İşte sinerji oluştururlar falan ya. Bu da öyle. Aslında Coursera zaten oluşan bütününde büyük kısmı Coursera'da kalacakmış. İsmi de Coursera olacakmış. Udemy'yi kendi içinde eritiyor. Evet. İnternet eğitim sertifika camiasını ilgilendirecek bir haberdi bu. Steam Deck önemli bir cihaz hayatımıza girdi. İlk çıkan o LCD ekranlı versiyonu üretimden kalkacakmış. Satıştan, stokları bitince satıştan kalkacakmış. Daha sonra çıkmış olan onun bir OLED modeli var. O devam edecek ama o ilk LCD ekranlı Steam Deck kalkıyor. Kalkıyor, orada da tabii sorun şu, OLED'li versiyon belki ekranı daha güzel falan ama bayağı pahalı LCD modele göre. Artık hani Steam'de, Valve'da böylece birazcık fiyatını yükseltmiş oluyor şeyin, Steam'dekin. Tabii bu kararda RAM krizi, depolama krizine kadar etkilidir. Firmalar daha yüksek fiyatlı ürünleri öne çıkarmak için fırsat mı kolluyorlar, fırsatları mı değerlendiriyorlar bilemiyoruz açıkçası. Öyle gözüküyor ama. Neyse, Netflix'ten yine haber var. Yine oyun haberi. Geçen hafta FIFA ile el sıkıştıklarını, FIFA World Cup oyunu çıkacağını haber yapmıştık. Şimdi de bir Ready Player Me diye bir firma varmış. Oyunculara avatar, hani kendilerini temsil edecekleri karakterler üretiyormuş. Bir uygulaması varmış bu firmanın. Bu firmayı satın almış Netflix. Kendi bünyesine katacakmış bu avatar servisini falan. Esprisi de işte siz bir sembol, kendinize bir karakter yaratacaksınız. Onunla oyunlarda, farklı oyunlarda kendi karakterinle oynayacaksın falan. Şimdi beni dinleyenlerin bir kısmı ya o Xbox'ta vardır demiştir. Evet, Xbox'ta da kendi karakterimizi yapıyorduk. 360 zamanında bunu çok zorlamışlardı, öne çıkartmışlardı. Hani hesapta bazı oyunlarda direkt o senin adamınla oynuyorsun. Ya da hani hayal gücünü kullan, daha gelişmiş, boynuzlu bilmem ne bir şeyler yap. Uçan, kaçan karakter yap. Onunla oyunu oynuyordun. Güdük kaldı tabii, isteneni veremedi. Normalde Xbox'ın ana ekranında bile senin o karakterin çıkardı, selam verirdi falan filan bir şeyler yapardı. Onlar falan hep arkalara, hala var. Arkalara bir yerlere atıldı o karakterler, avatarlar. Netflix onu bir daha ısıtıp Netflix sosuyla kendi platformunda sunacakmış. Hadi bakalım. Bu Ready Player Me firmasının da hani o uygulaması, kendi sunduğu hizmet kalkıyormuş bir iki aya. O yüzden hani orada devam yok. Electronic Arts satış kararı çıkmıştı biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak Arap sermayeli bir grupla satılıyordu. Evet, o hissedarlar da onaylamış. 55 milyar dolara Electronic Arts'ın satışı gerçekleşiyor. Tabii burada ben şeyi merak ettim. Tamam, hissedarlar falan hepsi razı ama devlet karışmayacak mı acaba? Ya da en baştan mı izin verdi? Çünkü Activision satışı konusunu hatırlıyorsunuzdur. Yıllar sürdü. Türkiye bile onay verdi. Herkesin onay vermesi lazımmış. Türkiye bile, Türk firması değil ama onay alınmıştı. Electronic Arts da satılıyor böylece. Evet, haftalık gündem değerlendirmesi 2025'in son bölümü. Çok da lezzetli olmayan teknoloji içeriğiyle yılın sonu, dibini, teknoloji haberlerinin dibini sıyırdığımız içeriğiyle böyleydi. Herkesin yeni yılını kutlarım bu bahaneyle. Çünkü bir sonraki gündem 26'da olacak demiştik ya. Herkese yeni yılda mutluluklar dileriz ne kadar olabilecekse. Bir yıllık gündem değerlendirmesi, o da bizim bir geleneğimiz, adetimiz olacak. Belki hani ocağın ilk günlerine yetiştiremeyiz ama yani 25 Ocağı da kalmaz. Bir 2025'in toplu gündem değerlendirmesi olacak. Onu da öne çıkan haberleri sohbet ederiz. Evet, hani çok kötü bir espriyle yeni yılda görüşmek üzere diyeceğim ama bu okul bahçesi esprisiyle bu senenin gündemini kapatalım. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.